Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Mali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu aliyyul azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Şehrivar 1400 Hicri Kameri 10 Safer 1443 ve miladi 17 Eylül 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mesut Ketane, arkadaşım Mehtap Mahir Hamine ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol ve Umut Işığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Tahran ve İslamabad ilişkilerinin gelişmesi için değerli kapasiteler olduğunu belirtti. İbrahim Reisi İran ve Özbekistan ekonomik ilişki düzeyinin yükselmesi gerektiğini söyledi. İran ve Çin Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi yeni komik iddialarını tekrarladı. Son 24 saatte Türkiye'de 262 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ve Uluslararası Af Örgütü Mısırlı aktivistlere işkence uygulandığını belirtti. Şimdi haberler.
Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için Tacikistan'da bulunan İran Cumhurbaşkanı toplantı marjında Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmede Tahran ve İslamabad arasında ilişkilerin gelişmesi için değerli kapasitelerin var olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlık Bilgilendirme Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Seyyid İbrahim Reisi, Tacikistan ziyareti kapsamında dün İmran Han ile yaptığı görüşmede İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ortaklıkları işaretle iki ülke ilişkilerinin komşuluk ötesi olduğunu belirtti ve yabancıların fitneciliği ve şiddetliklerinin bu iyi ilişkileri etkilemesine izin vermemeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Pakistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan gelişmeleriyle ilgili bir ortak oturumun düzenlenmesi önerinizi kabul ederek Afganistan'da tüm kavimler ve grupları kapsayan ve halkın da iradesinden kaynaklanan bir hükümetin şekillenmesi için çalışmak gerektiğini söyledi. Reis ayrıca Afganistan sorunlarının anahtarının kapsamlı bir hükümetin kurulması ve yabancıların bu ülke işlerine müdahale etmesine izin verilmemesi olduğunu belirtti. Yapılan görüşmede İmran Han, İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'a karşı olan yapıcı tutum ve kardeşe bakışı nedeniyle teşekkür ederek başta taşımacılık olmak üzere İran ile tüm boyutlarda ilişkilerine girişilmek peşinde olduklarını ve ikili ilişki düzeyinde bölgesel ve küresel etkileri olacağına inandıklarını belirtti. Pakistan Başbakanı ayrıca güvenli ve huzurlu bir Pakistan'ın tüm bölge ülkeleri ve dünyanın yararına olacağını işaretle Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmazsa bu ülke sorunlarının yoğunlaşacağını sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Tahran-Taşkent ekonomik ilişkilerinin siyasi ilişkilere uygun gelişmesi gerektiğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi için Tacikistan'ın başkenti Duşanba'da bulunan reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in Tacikistan'ın başkenti Duşanba'da bulunan reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ile yaptığı görüşmede Özbekistan bağımsızlığının 30. yılını kutlayarak iki ülke özel sektörlerinin ve ortak komisyonların daha faal hale getirmesinin ilişkilerin gelişmesine sebep olacağını söyledi. Özbekistan'ın bir sonraki dönem Şanghay İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını kutlayan reisi, Cumhurbaşkanı Mirziyayev'in olumlu ve yapıcı bakış açısının bölge ve Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri için yararlı olacağını söyledi. Yaptırımların İran'ın ilerlemesine engel olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı reisi, buna rağmen İran'ın yaptırımların kalkmasını istediğini söyledi. Reisi Afganistan meselesine değinerek İran, Afganistan'da barış ve istikrarı sağlayacak kapsayıcı bir hükümetin oluşmasını desteklemektedir dedi. Mirziyayev de Cumhurbaşkanı reisiyle görüşmeden dolayı memnuniyetini dile getirerek iki ülkenin siyasi alanda iyi ilişkiye sahip olduğunu belirterek ülkesinin İran ile özellikle ekonomik ilişkilerini geliştirmek için bir yol haritası planı olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün akşam Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gerekli ve tatmin edici seviyede olmadığını işaretle ortak projelerin bir an önce tamamlanmasının ikili ekonomik ilişkilerin gelişme sürecini hızlandırırken kolaylaştırabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Dairesi'nin bildiğine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi söz konusu görüşmede İran hükümetine önceliklerinin ekonomik meseleler olduğunun altını çizerek bölgede ekonomik ilişkileri geliştirmek peşindeyiz ve ticaret ve teknik banka bakanlarına ortak anlaşmaların takipçisi olmaları talimatı verdim dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Amerikalı yetkililerin İran halkına karşı maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığına dair itiraflarını da değinerek bölgesel ilişkilerin gelişmesi yaptırımlara karşı mücadele yollarından biri olduğunu, İran ve Beyaz Rusya gibi ülkelerin yaptırımlara galebe yolları ve ortamını bulduklarını belirtti. Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı hiçbir ülkenin diğer ülkelere yaptırım uygulamakla başarıya ulaşmadığını ve yaptırımın esasen dünyada yenilgiye uğrayan bir siyaset olduğunu ifade etti. Lukashenko ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ekonomik işbirliği ve ilişkilerin gelişmesini olumlu karşıladığına değinirken iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ilişki düzeyinin İran ve Beyaz Rusya'nın dostane siyasi ilişkilerine orantılı olmadığını, mevcut uygun potansiyelleri kullanarak ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek gerektiğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dün akşam Tacikistan ziyaretinin son gününde bu ülkede yaşayan İranlılar ile Duşanbe'deki Büyükelçilik'te bir araya geldi. Yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, İranlıların dünyada bulundukları her yerde İran'ın elçileri ve ülkenin azametinin sembolü olduklarını işaretle, düşmanın İran halkının ilerleme sürecini engellemeye çalışmasına rağmen İran halkının azim ve güçlü iradeleriyle kendi ilerleme ve kemale erme yolundaki tüm engelleri kaldırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı yurt dışındaki İranlıların İslam Cumhuriyeti'nin ilerleme yolundaki değerli kapasite ve fırsatlar olduğuna değinerek, yurt dışındaki aziz İranlılar vatanlarının ekonomik, bilimsel, teknik ve mühendislik imkanlarından yararlandırmaya çalıştılar dedi. Komşu ülkelerin ve özellikle İran ile ortak uygarlık alanına sahip olanların İran ile tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediklerine değinen reisi, her ne kadar Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin dış ilişkilerinin kurulması ve geliştirmesinden resmen sorumlu olsa da, yurt dışında ve bu cümleden Tacikistan'da yaşayan İranlıların ülkenin diğer ülkeler ile ilişkilerin derinleştirilmesi ve gelişmesinde önemli rolleri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca günümüzde yurt dışında yaşayan İranlıların ülke içinde çeşitli alanlarda yatırım yapmaları için ortamın uygun olduğunu, yatırım ve yatırımcı güvenliğinin garanti edildiğini ifade ederek, yatırımın güvenliği sermayenin ve yatırımcının güvenliğine bağlı olduğunu, her ikisinin de hükümet tarafından garanti edildiğini, yurt dışındaki İranlıların yatırım yapma alanlarının gerekli izinlerin kolay ve hızlı verilmesi gibi çeşitli yollardan sağlandığını ve yurt dışındaki İranlılara ait firmaların çalışmalarının desteklendiğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. İran Peresin bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan ve bu görüşmede Asya'nın İran hükümeti politikasının ekseni olduğunu işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin ile 25 yıllık işbirliği anlaşmasını da iki ülkenin yol planı olarak ilerletmede azimli olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın Çin ile çok yönlü ilişkileri nedeniyken Pekin'in İran'a destek tutumunu takdir ederek Bercon nükleer anlaşması ve İran'ın nükleer işbirliğinin zayıflamasının başlıca suçlusu olduğunu ifade etti. Emir Abdullahyan, Amerika'nın İran'ın nükleer çalışmalarına karşı yıkıcı tutumlarına işaretle Beyaz Saray'ın İran halkına karşı tehdit dilini kullanmamasını öğrenmesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Amerika'nın yıllar süren işgalin ardından Afganistan'dan rezil çekilmesinin Washington'un yapıcı olmayan tekyanlı siyasetlerinden örneklerinden olduğu ve istenmeyen sonuçlarının da komşu ülkelerini bile etkilediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı iki ülkenin uluslararası konularda, örneğin Çin'in İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğine destek vermesinin altını çizdi. Wang Yi, iki ülkenin 25 yıllık işbirliği anlaşmasının önemli bir yol haritası olduğunu ve Pekin'in İran ile kapsamlı işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan, Çin ve Rusya'nın üst düzey diplomatları Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi marşında Afganistan'ın son gelişmelerini ele almak için bir araya geldiler. İran'ın dün akşam bildirdiğine göre söz konusu oturum, İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Koordinatörü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Musevi, Şah Mahmud Kureyşi, Wang Yi ve Sergey Lavrov'un katılımı ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlendi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride söz konusu üst düzey 4 diplomatın Afganistan'daki son gelişmeleri ilaveten bölgede barış ve istikrarı ile ilgili konuları masaya yatırdılar. Söz konusu 4 diplomat Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin tüm gruplar ve siyasi güçleri katılımı ve ülkede siyasi ve etnik çıkarları sağlamak amacıyla kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirttiler.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Liderler Zirvesi yayınladığı bildiri ve üye ülkelerin Afganistan'daki tehditler ve sorunlara karşı güvenliğinin sağlanması gibi birkaç işbirliği anlaşmasının imzalanması ile çalışmalarına son verdi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın başkanlığında toplanan devlet başkanları, Afganistan'daki karmaşık durum ve bunun üye devletlerin güvenliği üzerindeki etkisi dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlikle ilgili en önemli konuları tartıştı. Ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı'nın geçtiğimiz yılki performansı incelenerek bir dizi işbirliği belgesi de imzalandı. Üye ülke liderleri örgüt çerçevesindeki önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkındaki görüşlerini açıklarken daha iyi olmaları bağrımında önerilerde bulundular.
Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dün Dışişleri Bakanları düzeyindeki oturumunun sonunda yayınladığı bildiride, konseyin İran'a karşı önceki iddialarını tekrarlayarak İran ile nükleer müzakereler sürecine temsilcileriyle katılmak istediklerini belirttiler. İslam'ın bildirdiğine göre Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ayrıca söz konusu bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran'a ait olan Büyük Tomb, Küçük Tomb ve Bu Musa adalarına hakimiyet iddiasını tekrarladı. Birleşik Arap Emirlikleri yabancı desteklerle her oturumda söz konusu 3 ada hakkındaki çürümüş ve temelsiz mülkiyet iddiasını tekrarlıyor.
İran Talasemi Derneği'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne şikayetiyle ilgili sanal ortamda düzenlenen seminerde hukuk ve uluslararası uzmanlar talasemi hastaların tazminatlarının karşılanması gerektiğini vurguladılar. İnsan Hakları Komitesi Enformasyon Merkezi'nin bildiğine göre İran Talasemi Derneği'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne şikayetinin incelenmesi konusuyla Yargı Erki Uluslararası Dairesi ve İnsan Hakları Komitenin girişimi ve profesörler ve hukuk ve uluslararası uzmanlar İran Talasemi Derneği Başkanı'nın da katılımıyla sanal ortamda illegal yaptırımlarla mücadele yolları ve tecrübeleri ele alındı.
İstanbul Bahçeli Evler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İstanbul Bahçeli Evler sanayi sitesinde bulunan yatak ve baza imalathanesinde çıkan yangın kısa sürede diğer fabrikalara da yayılarak büyük hasara sebep oldu. Yangın sebebi kimyasal madde deposunda elektrik kablolarındaki kontaktan sebep olduğu yangında bazı işçilerin zehirlendiği belirtildi. Yangından çıkan yoğun duman uzak mesafelerden de görüldü. İtfaiye ekipleri 9 saat çalışmanın sonunda yangını söndürmeyi başardı.
Türkiye'de son 24 saatte 343.142 COVID-19 testi yapıldı. 28.118 kişinin testi pozitif çıktı. 262 kişi hayatını kaybetti. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 343.142 COVID-19 testi yapıldı. 28.118 kişinin testi pozitif çıktı.
Amerika 3'ü Türk, ikisinin Mısırlı olduğu ifade edilen 5 El-Kaide destekçisine yaptırım getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi Direktörü Andra Gaki, El-Kaide'ye destek verdiği belirtilen Türkiye'den 5 kişi hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.
Uluslararası Af Örgütü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Mısır güvenlik servislerinin insan hakları savunucularını ve siyasi aktivistleri Mısır güvenlik güçlerinin cezalandırma endişesi duymadan insan hakları aktivistlerinin ve siyasi mahkumların sesini susturmak için taciz ettiğini söyledi. Muhabirimizin bildiğine göre Uluslararası Af Örgütü söz konusu raporda Mısır Ulusal Güvenlik Ajansı görevlilerinin siyasi ve sosyal aktivistlerin telefon ve sosyal medyadaki hesaplarını incelediğini, aktivistlerin direnmesi durumunda onların aileleri veya yakınlarının hapse atıldığı veya işkence edildiğini duyurdu.
Ve Lübnan medyası Irak yakıtının ilk sevkiyatının Lübnan'a ulaştığını, ikinci sevkiyatında önümüzdeki hafta ülkeye varacağını duyurdu. Mazot taşıyan İran tankerleri de dün Suriye toprakları üzerinden Lübnan'a ulaşmıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İran Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan ziyareti etrafında. İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Perşembe günü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın resmi daveti üzerine ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı Liderleri Zirvesi'nde konuşmak ve bu zirveye katılmak üzere Tacikistan'ın başkentine gitti. İslam İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi bu ziyarete Şanghay İşbirliği Örgütü Liderleri Zirvesi'ne katılan heyet başkanları ve ülke liderleriyle de ikili görüşmeler yaptı. Ayetullah Seyit İbrahim Reisi ayrıca Şanghay Zirvesi'nin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi davetiyle bu ülkeyi ikili görüşmeler çerçevesinde gezecektir. İran İslam Cumhuriyeti Yürütme Erkanı'nın başındaki yetkilinin İran Cumhurbaşkanı olarak Tacikistan'a ilk dış ziyareti iki açıdan önem taşımaktadır. İlk neden Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti ve İran ile geçmişten süre gelen derin ilişkileri sahip bir ülkenin makamlarıyla görüşmesidir. Bu ziyarette İran Cumhurbaşkanı'nın yanında üst düzey siyasi ve ekonomik makamlardan oluşan heyetlerin bulunması, Tacikistan ile ilişkilerde ikili hedeflere verilen önem ve İran'daki 13. hükümetin bölgesel diplomasi öncelikleri arasında bu ülkeyle yeni işbirliklerin üstün konumunu göstermektedir. Bu ziyaretin öneminin ikinci sebebi İslami İran Cumhurbaşkanı'nın Şanghay Zirvesi'ne gözlemci ve konuşmacı üye olarak katılmasıdır. Bu durum ise kesinlikle çok taraflı ve iki taraflı hedefler ve fikirlerin açıklanması, İran'ın bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik yaklaşımı, özellikle de Afganistan durumu ve diğer bölgesel ve küresel hususlardaki görüşlerini açıklamak için önemli bir fırsat sayılıyor. Bu açıdan İslami İran Cumhurbaşkanı ilk dış ziyareti ve Şanghay Zirvesi'ne katılması özel mesajlar da içermektedir.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın oluşumu üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen bu teşkilat hali hazırda bölgedeki önemli ülkelerin katılımıyla Rus-Asya kıtasında meydana getirilen önemli bir bölgeselcilik modeli sayılmaktadır. Rusya ve Çin gibi büyük ülkeler Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın önemli üyeleri olarak bu teşkilata sadece gözlemci üye olarak katılan İran İslam Cumhuriyeti ile stratejik ilişkiler kurmuştur. Orta Asya ve Kafkasya meseleleri uzmanı Huzeyger Kaleci, İran ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı arasındaki işbirliğin önemini değerlendirerek enerji, taşımacılık ve transit ve ticaret gibi geniş yelpazedeki işbirliği kapasitelerine değinerek bu alanlardaki yakınlaşmaların bölge içi stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Şanghay bölgesi coğrafyasında açık sular vasıtasıyla transit ve ticaret ilişkileri kurabilmek büyük öneme de sahiptir. Bu imkan özellikle İran surları üzerinden sağlanabilmektedir. Çünkü İran, Batı Asya bölgesinin en önemli ulaşım ana yolu sayılmaktadır. Örneğin İran'ın güneydoğusunda bulunan Çabahar Stratejik Limanı ve bu limana bağlanan kara ve demir yolu yolları Doğu Asya, Orta Asya ve Batı Asya koridorlarını birbirine bağlıyor ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle eşsiz bir fırsat sağlıyor. Bölgede kolektif güvenlik açısından çok taraflılığa dayalı olarak kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün İran ile işbirliğinin bölgesel yakınlaşma ve bölgesel çok taraflılığı da güçlendireceğini söylemek mümkün. Bölgede son 10 yıl süresince oru bitenler İran'ın Rusya ile Suriye'de terörizm ile mücadelede ve ortak tehditler karşısında kolektif çıkarları koruma alanında stratejik işbirliğinde bulunmuş ve bu alandaki yaklaşımını ispatlamıştır. Bu durum Şanghay İşbirlik Teşkilatı hedefleriyle örtüşüyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisi bölgesel işbirliği yapmak, siyasi, güvenlik, ekonomik, ticari ve kültürel etkileşimlerin güçlendirilmesi ve Batı'nın tek taraflılığına karşı çok taraflılığının geliştirilmesidir. Bu bileşenlerden hareketle İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ile işbirliği yapmaya meraklı olmasının da ikili ve çok taraflı etkileşim kapasitelerinden yararlanmak ve karşılıklı çıkarların sağlaması çerçevesinde olduğu söylenebilir. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılması bu çerçevede değerlendirilebilir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz dünyada koronavirüs aşısının dağıtılmasındaki ayrımcılıkların devam etmesiyle ilgili. COVID-19 hastalığı dünya genelinde insanların ölümüne sebep olmaya devam ederken, aşılama bu süreci kontrol etme ve dizginlemek için tek çözüm yolu olduğu bir sırada, aşının dağıtılmasındaki ayrımcılıklar birçok ülkede aşıya erişimin olmaması yüzünden ölümlerin artmasına yol açmıştır. Bu hususta Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom, dünya genelinde aşı dağıtımının adil olmadığını belirterek, dağıtılan aşıların sadece %2'sinin Afrika ülkelerine verildiğini belirtti. Tedros Adhanom, zengin ülkelerin Afrika ülkelerine aşının tahsis edilmesini engellediklerini belirterek, bu durumun dünyada kara leke olarak kaydedileceğini belirtti. COVID-19 pandemisi dünyada hala devam ettiği bir sırada, Amerika ve Avrupalı ülkelerin birçoğu vatandaşların çoğunluğunu aşılamış ve COVID-19 ölüm ve hasta sayısını iyice azaltmıştır. Bu ülkelerin birçoğu hem nüfuslarının çoğunluğunu aşılamış hem de aşıların büyük miktarlarını depolayarak şimdi de COVID-19'un yeni varyantlarının ortaya çıkmasıyla üçüncü doz sayılan hatırlatıcı dozları aşılama aşamasına başlamıştır. Buna rağmen birçok dünya ülkesi, özellikle Afrika ülkeleri, bu aşıya erişimi bulunmamaktadır. Afrika ülkeleri yoksulluk ve aşının alımına erişimi olmadığı için vatandaşlarına aşı temin edememiştir. COVAX'ın planlamasına göre zengin ülkeler ek aşılarını bu uluslararası örgüte verecekti ve böylece tüm ülkelere aşılama yardımları sayesinde diğer ülkelerin de bu hastalığı geride bırakılması gerçekleşecekti. Ancak batılı ülkelerin tüm bu vaatleri ve taahhütlerine rağmen onlar aşıları depoladılar ve COVAX'a vermediler. Bu girişim ise Birleşmiş Milletler dahil birçok uluslararası kurum ve kuruluşunda protestolarına yol açtı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bu hususta şöyle diyor: "Sadece bir ülkenin halkına aşı yapmak ve diğerlerini unutmak kabul edilemez ve kınanan bir durumdur."
Birleşmiş Milletler Teşkilatı son dönemde yayınladığı raporda dünyada koronavirüs aşısının dağıtımı ile ilgili temel sorunlara değinirken, aşının istiflenmesinin ve ihracatının kısıtlı olup arzının da zengin ülkeler tarafından yapılmasının, adil dağıtım için altyapının olmayışının ve yeterli bütçenin yoksul ülkelere verilmemesinin ciddi sorunlar olduğunu belirtti. Gerçekte zengin ülkeler ek aşılarını yoksul ülkelere vermemelerinin yanı sıra tıbbi açıdan da bu ülkelere ilaçlar ve tıbbi donanımlardan mahrum bırakmışlardır. Gerçekte onlar bu alandaki terörizmi yoksul ve zayıf ülkelerine aleyhine kullanmışlardır. Aşı ve ilaç terörizmi şimdi de binlerce insanın da Afrika kıtasında ölmesine yol açmıştır. Halihazırda Afrika kıtasındaki insanların da sadece %2'si kadarı aşılamış ve bu kıtadaki birçok ülke ahalisi ilaç ve tıbbi donanım açısından bile yetersiz durumda. Amerika ve Avrupalı ülkeler bu durumda üçüncü aşılama süreçlerini başlatmışlardır. Halbuki birinci ve ikinci doz aşılanmasının dünyada yapılmasının öncelikli olduğu uzmanlarca belirtilmiştir. Zengin ülkelerin yardım yapması halinde Afrika'da bu mümkün kırılacaktır. Sadece ölümler değil, COVID-19'un neden olduğu ekonomik koşullar birçok zengin ve yoksul ülkeyi yeni bir kriz ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu yüzden bu krizi geçmek için aşı yardımlarının yanı sıra finansal yardımların da yapılması lazım. Bu doğrultuda birçok uzman koronavirüs varyantlarının artması ve gelişmekte olan ülkelerde aşının az olmasının dünyanın ekonomisinin iyileşmesi yolunda ciddi engel oluşturduğunu belirtiyor. Aşının dağıtımının yapılmasındaki adaletsizlikler, uluslararası kurumlar ile işbirliği yapılması ve ayrımcılıklar, zengin ülkelerin bu yöndeki insanlık dışı terörist yaklaşımlarını daha açık ve net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Aslında onların gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Batı dünyası aldatıcı sloganlarına rağmen aşı ve ilaç konusunda bile sırf kendi çıkarlarını düşündüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Şehriver 1400, Hicri Kameri 10 Safer 1443 ve Miladi 17 Eylül 2021 Cuma. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Şehriver 1359'da Irak'ın devrik diktatörü Cezayir Anlaşması olarak bilinen 1975 tarihli anlaşmayı tek taraflı olarak iptal etti. İşte bugün de Irak'ın eski despot lideri istikbar güçlerinin yoğun destekleriyle kameraların karşısında Cezayir Anlaşması'nı yırttı ve bu olaydan birkaç gün sonra İran İslam Cumhuriyeti topraklarına karşı 8 yıllık zorunlu savaşı başlatan taraf durumuna düştü. Bilindiği üzere Cezayir Anlaşması uyarınca İran ve Irak'ın özellikle Ervendrud sınır çizgileri belirlenmiştir. Bu zorunlu savaşta onlarca yabancı ülke İslami İran'ı dize getirmek amacıyla Irak'a mali ve silah yardımları yaparak ve ayrıca askeri ve propaganda güçlerini bu ülkeye gönderdi. Ancak İran'ın Müslüman milleti İmam Hümeyni'nin liderliğinde şiddetli bir direniş sergileyerek düşmanı ağır hezimete uğrattı ve savaş onların istediği sonuca ulaşmadan Hicri Şemsi Murdat 1367'de sona erdi. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Şehriver 1393'te İranlı çağdaş roman yazarı Ahmet Bigdeli vefat etti. Hicri Şemsi 26 Ferverdin 1324'te İran'ın Ahvaz kentinde dünyaya gelen Bigdeli'nin yazdığı Birazcık Gölge adlı romanı İran'ın en iyi romanlarından biri seçildi. ...180 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Safer 1263 yılında büyük Müslüman bilim adamı ve yazar Molla Cafer Şeriatmedar Tahrani Tahran'da vefat etti. Hicri Kameri 1197 yılında dünyaya gelen Molla Cafer Şeriatmedar Tahrani ömrünün önemli bir bölümünü ilim tahsili ve eğitimle geçirdi ve döneminin önemli meşhur hocalarından dersler aldı. Bu bilgin aynı zamanda Arap edebiyatı ve şiirinde de önemli bir konum kazanmış ama onun asıl şöhreti fıkıh, fıkıh esasları, hikmet, kelam ve ahlak alanlarında kaleme almış olduğu eserleri sayesinde olmuştur. Nesabi, Sefinetun Necat onun önemli eserlerinden bazılarıdır. ...61 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Safer 1382 yılında büyük İslam alimlerinden ve taklit merci Ayetullah Seyyid Abdülhadi Şirazi vefat etti. Ayetullah Seyyid Abdülhadi Şirazi Necef Dini İlimler Merkezi'ne giderek orada dönemin büyük alimlerinden dersler aldı ve ilim açısından önemli bir mertebeye ulaştı. Öyle ki daha sonra Necef İslami İlim Merkezi'nin başkanlığı kendisine devredildi ve uzun bir süre bu merkezi yönetti. Çeşitli mevzularda birçok eseri bulunan Ayetullah Abdülhadi Şirazi'nin en önemli eseri ise Darus Selam kitabıdır. ...60 yıl önce bugün 17 Eylül 1961'de Türkiye'nin eski başbakanlarından Adnan Menderes idam edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kalbinden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'den İstanbul'daki sığınmacılar raporu. Geleceklerini Türkiye'de aramıyorlar.
Karar.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi. Batı'nın deposu değiliz.
Milli Gazete.
Ünlü ekonomist gerekçeleri sıraladı. Dolar kuru düşmeyecek, can yakacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazarları. Tuncay Molla Veysoğlu 15 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde AK Parti MHP'si seçime hazırlanıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhur İttifakı mevcut seçim sistemiyle sandığa gidilirse hem parlamentodaki çoğunluğu hem de cumhurbaşkanlığını kaybediyor. Saray HDP seçmeniyle yakınlaşmanın hesabı içinde. MHP bu yakınlaşmanın önündeki en büyük engel. AK Parti MHP'siz bir seçime hazırlanıyor. Seçim barajını %7'ye indirerek hem MHP'nin meclise girmesini garantiye alıyor hem de bu ortaklık bitti diyerek HDP seçmenine zeytin dalı uzatmanın yollarını arıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Seçim öncesi genel af dahil birçok siyasi hamle masada. Erdoğan hem ittifaka oy isteyip hem de yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için yarışacak. Cumhurbaşkanlığında çoğunluğu sağlamak için AKP-MHP oyları yetmiyor. Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması için HDP seçmenine ihtiyacı var. İşte Gordion'un düğümü de burada. AKP-MHP yanındayken cumhurbaşkanlığı için HDP seçmeninden nasıl oy isteyecek? MHP'yi seçim öncesinde AKP'den ayırıp meclise girmesi için barajı MHP'nin oy seviyesine düşürecek Erdoğan. HDP seçmenine yeni bir açılım vaadinde bulunabilir. Yani muhalefeti büyüten, iktidarı eriten ittifak sistemini Erdoğan ortadan kaldırabilir. İttifakların dağıldığı, her partinin kendi gücüyle yarıştığı eski sistem için yasa değişikliği gerekiyor. Bu değişikliğin geçerli olması için de seçime bir yıl kala yapılması şart. HDP seçmeni MHP ile ortalığı sözde bitiren bu planın parçası olur mu? Eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, demokratikleşme konusunda HDP'nin şakası yok, blöf yapmıyor. Bizim demokratikleşme ilkelerimizi ciddiye alıp tartışmayanları HDP'de ciddiye almayacaktır, dedi. Demirtaş'ın ittifak şartı yapacağı demokratikleşme ilkelerinin içinde ne var belli değil. Bir tutum belgesiyle yakında açıklayacaklar. Öte yandan Millet İttifakı sistem bu şekilde devam ederse iktidara geliyor. Millet İttifakı da HDP seçmeni ile kriz yaratabilecek siyasetten uzak duruyor. Biliyorsunuz HDP Millet İttifakı'nın bir parçası değil. Aldığı oy oranına göre mecliste temsil edilecek. Ancak Cumhurbaşkanı kim olacak sorusunun yanıtını HDP seçmeninin tercihi belirleyecek. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı devam etsin diye MHP bu senaryoya sessiz kalır mı? Ben bugüne kadar AKP ile ittifakta oy kaybına rağmen birçok fedakarlık yapan Bahçeli'nin yeni açılım sürecine ses çıkarmayacağını düşünüyorum. İktidarın yolunu döşeyenler Cumhurbaşkanlığı seçiminde galibiyeti HDP'ye muhtaç hale getirdiler.
Thank you. Mehmet Ocak'tan 15 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde sizin yeni anayasa yapma hakkınız yok ki başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Malum Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği ilk günden bu yana ülke sorunlarına çözüm üretmekte aciz kaldıkları her aşamada yeni bir anayasa vaadinde bulunuyorlar. Memleketi uçuracağı vaadiyle pazarlayıp ülkeyi mahkum ettikleri Türk tipi rejimin sağladığı imkanlar bile yetmez hale gelmiş olmalı ki ittifak ortakları şu günlerde yeni bir anayasa hazırlama hevesine kapılmış bulunuyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İttifak ortaklarının kapalı kapılar ardında ne tür bir pazarlık içinde olduklarını elbette bilemeyiz ama memleketin hayrına olacak bir anayasa hazırlamadıkları kesin. Bilindiği gibi hem AK Parti'nin hem de MHP'nin ayrı ayrı hazırladığı yeni bir anayasa çalışması var. AK Parti'nin yaptığı çalışmanın ipuçları henüz ortaya çıkmış değil ama MHP'nin yaptığı çalışmanın halen yürürlükteki anayasada var olan demokratik hakları biraz daha budayarak kelimenin tamamlamıyla Türkiye yakışan milli bir anayasa olacağı anlaşılıyor. Gerçi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda yeni anayasanın milli olacağının altını çizmiş ve şöyle demişti. Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli ve yerli bir boyutunun olması şart. Oysa Türkiye için gerçekçi olan bir anayasa, evrensel hukuk normları ekseninde, Türkiye'nin birikimi ve demokratik dünyadaki gelişmeler ışığında bugünün ve gelecek nesillerin birlikte yaşamalarını temin edecek bir barış projesi olarak tasarlanmalıdır. Bir kere hemen belirtelim. Cumhur İttifakı'nın yeni bir anayasa hazırlamayı hakkı yoktur. Ayrıca meşruiyeti de bulunmamaktadır. Çünkü 2017 anayasa referandumunda yeni sistemle birlikte parlamenter sistemden kurtulup memleketin şahlanacağı ve uçuşa geçeceği vaat edilmişti. Peki ne oldu da yeni bir anayasaya ihtiyacı görüldü? Öyle anlaşılıyor ki daha 5 yıl bile dolmadan Türk tipi rejim iflas bayrağını çekmiş bulunuyor. Nitekim Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bu sistemden umudunu kesmiş olmalı ki yeni bir anayasanın şart olduğunu söylüyor. 12 Eylül zihniyetinin sinmiş olduğu bu anayasadan tamamıyla kurtulmamız lazım. Bunun için de siviller oturup bu anayasayı, kendi anayasasını kendi yapabilir. Hala darbe sonrası bir anayasanın yürürlükte olması kabul edilebilir bir şey değil. Milletimiz ile beraber tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yeni sivil anayasayı yapma çabamız devam ediyor. Umarız bunda başarılı oluruz. İyi güzel de 2017'de yeni sistem hazırlığı yaparken anayasayı 12 Eylül zihniyetinden temizlemeyi neden düşünmediniz? O gün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uzlaşmanızı engelleyen güçler mi vardı? Elbette yoktu çünkü o gün iktidar ortaklarının tek hedefinin, her şeyin tek elde toplandığı kuvvetler birliği esasına dayalı bir anayasa hazırlamaktı. Her ne kadar referandumda nasıl evet çıktığı yönündeki tereddütler hala hafızalarda tazeliğini koruyor olsa da sonunda rejim değişti ve bugün yönetilemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız.
İsfender Korkmaz 15 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde cari açık çok yoksullaştırdı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti iktidarında 2003 yılından Temmuz 2021 yılına kadar 18 yıl 7 ayda 624.9 milyar dolar cari açık verdik. 18 yıl 7 ayda cari açık 2019 yılı hariç devam etti. Mesele cari açığı azaltmak değil, cari fazla verebilmektir. Gelişmekte olan ülkeler içinde cari açık vererek gelişmesini tamamlayan hiçbir ülke yoktur. Güney Kore'de cari fazla vererek gelişmiş bir ülke oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2020 GSYH'sı $717 oldu. 18 yıl 7 ayda verdiğimiz cari açık neredeyse bir yıllık milli gelirimize eşittir. Bu demektir ki Türkiye bir yıl başkaları için katma değer üretmiş, dışarıya gelir ve servet transfer etmiş. Kaynak çıkışı GSYH büyümeye doğrudan yansımaz ve fakat yurt dışına kaynak çıkışı olduğu için servet kaybına neden olur. Türkiye'de de böyle oldu. Sürekli cari açıkla yaşama kriz enerjisinin birikmesine neden olur. Cari açığın ekonomik ve sosyal maliyetlerinin ne kadar ağır olduğu, ülkeye göre, ülkenin döviz kazanma imkanlarına göre ve bu cari açığın finansman şekline göre değişir. Söz gelimi Amerika cari açığı yönetebilir çünkü finansmanını da kendi parasıyla yapıyor. Diğer ülkeler ve Türkiye ise dövizle yapıyor. Demek ki cari açıkla büyüme, yarının büyüme potansiyelini olumsuz etkiliyor ve yarının servetini bugünden tüketiyor. Üretimde %40 oranında ihracat malı, üretiminde ise %70 oranında ithal girdi kullanıyoruz. Bu nedenle ithalat yaptığımız ülkelerde istihdam yaratıyoruz. Bizde de işsizlik artıyor. Atıl işsizlik oranı ortalama %25'tir. 17 milyon insanımız çalışmıyor veya çalışma imkanı bulamıyor. Beşeri sermayeyi etkin kullanamıyoruz. Dahası beyin göçü hızlandı. Üretim yapabilmek için aramalı ve ham madde ithal etmek zorundayız. İthalatın finansmanı zorunlu olarak dış borçla yapılıyor çünkü döviz yaratmıyoruz, döviz açığımız var. Ayrıca kalıcı doğrudan yabancı sermaye girişi yoktur.
Değerli dinleyicilerimiz, programın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonunuzdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar birlikteyiz. Geçen bölümde Hucurat suresinin tefsirini tamamladıktan sonra şimdi Kaf suresinin tefsirine başlıyoruz. Kaf suresi Mekke'de inmiştir. Kaf harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Mekke'de nazil olan bu surede yer alan ayetlerin ana ekseni, ma'at ilkesi ve delilleri, iyi veya kötü insanların akıbeti ve geçmiş kavimlerin kaderinden ibarettir. Şimdi Kaf suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf vel Kur'anil Mecid. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum fekalel kafirun haza şey'un acib.
Kaf, şerefli Kur'an'a andolsun. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kafirler şöyle dediler: bu şaşılacak bir şeydir. Kaf suresi de Kur'an-ı Kerim'in diğer 28 suresi gibi kesik harflerle başlıyor ve ardından bu semavi kitabın ihtişamı ve azameti üzerine yemin ediyor. Zira Kur'an-ı Kerim hepimizin bildiği harflerle telif edilmiş, fakat hiç kimse ona benzer bir kitap yazamamıştır. Ki bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden sayılır. Ayetler daha sonra kıyamet gününü inkar edenlerin sözlerine işaretle şöyle buyurmakta: onlar kendi aralarından birinin peygamberlik iddiasında bulunmasına ve insanları ölümden sonra kıyamet günü hakkında uyarmasına şaşırdıklarını